Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Şeref Kul. Şeref Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı programlar.
Teşekkür ediyoruz. Şimdi Şeref Hocam, biz bu aralar dinleyenlerimizden gelen soruları topluyoruz. birnefessaat@erkamradyo.com adresine gelen soruları. Belli bir sayıdan sonra da o branş hekimi hocalarımızdan birini davet ediyoruz programımıza. Kardiyoloji ile ilgili soruları yönelteceğiz size. Herhangi bir konu gözetmedik. Gelen soruları biz de geliş sırasıyla yazdık, bir kağıda karşınıza çıktık şimdi. Müsaadeniz olursa başlayalım. Tabii. Bir dinleyenimiz sormuş, televizyondaki tartışmalardan etkilendi muhtemelen. Kolesterol faydalı mıdır, zararlı mıdır? Demiş, buyurun.
Evet, şimdi tabii kolesterol hayatın devamı için gerekli hücrelerin yapı elemanı. Dolayısıyla kolesterolün belli bir miktarda kanda olması yararlı. Yani yararlıdan ziyade olmaması zaten hayatla bağdaşmaz. Kolesterol nasıl ki diğer hücreler kanda varsa, kolesterol de belli bir miktarda bulunmak zorunda. Ama kolesterolden kasıt yüksek kolesterolse bunun cevabını tabii ayrı veririz.
Peki yüksek alçağa neye göre karar vereceğiz?
Yüksek alçağa hastaların genelde biz risk faktörlerine bakıyoruz. Mesela hastamızın tansiyonu, şekeri varsa, anji olmuşsa, stent takılmışsa, onda hedeflediğimiz kolesterol farklı. Hiçbir hastalığı olmayan 15-20 yaşında bir gençte hedeflediğimiz kolesterol farklı. Herkesle aynı değil hedefimiz. Yüksek ve alçak belli değerlere göre söylüyoruz. Onlar da herkesle farklı.
Belli bir standart yok. Hekim tavsiyesine uyulacak.
Standardı yani bizim için var. Herkes için farklı. Yani onlar belirli.
Peki ben kaç yaşımda kolesterolüme ilk defa baktırmalıyım? Hiçbir risk grubu değilsem.
Şöyle, şimdi aile hikayesi önemli. Ailenizde kolesterol hikayesi var mı yok mu? Erken yaşta kalp krizi geçiren var mı? Sizde şeker hastalığı var mı? Tansiyon, sigara, şişman mısınız? Yürür müsünüz yoksa sedanter, yani devamlı oturarak mı iş yaparsınız? Bunlara göre değişir ama hiçbir şeyimiz yoksa 30 yaşından sonra bir kolesterolümüze baktıralım. Beşer sene arayla baktıralım.
5 sene, iyi 5 sene, uzun bir süreymiş.
Tabii. Yani hiçbir risk faktörümüz yoksa 5 senede bir baktırmamız lazım.
Bizim
30 yaşından sonra.
Çocukta biz sizden biraz daha agresif davranıyoruz demek ki. Bizde de konsept şu: 5-6 yaşlarında bütün çocuklara bir kez kolesterol bakılacak. Risk grubu ise, bahsettiğiniz riskler var ise, ya da bizim maalesef asıl derdimiz obezite şimdi. Obezse çocuk 2 yılda bir tekrar bakılacak.
Evet.
Ya hiçbir şey yok. İlk alınanda normal çıktı, problem yok. Ama sizden bir farklılığımız, siz mutlaka açlık bakıyorsunuz herhalde.
Evet.
Biz çocukta bu her zaman mümkün olmadığı için tokluk kolesterolü bakıp böyle de başlayabiliyoruz taramalar aslında.
Evet. Evet, tabii bu dediğim erken yaşlarda böyle ama bazı yaşlardan sonra, mesela bayanlar menopoza girdikten sonra, erkekler de 45-50 yaşından sonra biraz daha riskli gruba düşüyor. Özellikle bu zamanlardan sonra daha erkene çekebiliriz. Tabii 5 yıl dediğim gibi risk faktörü olmayan genç hastalar.
Genç hastalar.
Evet.
Peki. Şimdi aynı soru bir kez daha sorulmuş ama ben dinleyicimizi kırmamış olayım, ileteyim. Televizyonda kolesterol faydalıdır, yiyin diyen hocalar var demiş dinleyenimiz.
Evet. Şimdi dediğimiz gibi bazı hastalarımız riskli hasta grubuna giriyor. Bu hastalarımızda eğer kolesterol yüksekse, hem özellikle diyet hem de kolesterol ilaçlarını kullanmak zorundayız. Yani hastanın diyelim ki kolesterolü, kötü kolesterol dediğimiz değer 250 veya 300. Yani böyle olduğu halde bu hastalarımıza hiçbir şey olmaz yiyin demek, intihar ettirmektir hastaları. Böyle bir şey kesinlikle yok. Çünkü milyonlarca hasta üzerinde yapılan çalışmalar var. Biz bir şey tabii söylüyorsak yapılan çalışmalara göre söylüyoruz. Kafamızdan bu öyle böyle değil. Yani yüz binlerce, milyonlarca insanla bakmışlar ki yüksek kolesterol olanlar daha çok kalp krizi geçiriyor, daha çok felç geçiriyor. Böyle olunca bir bakmışlar, bunları düşürdüğümüz zaman, ilaç verip düşürdüğümüz zaman bir bakıyorlar, hastalar daha az bunları geçiriyor. Demek ki buna göre de kolesterol ilaçlarını kullanalım sonucu çıkıyor.
Ama bizde maalesef sıkıntı şudur, biz de çok bu soruya muhatap oluruz. Aşı yaptırmayalım diye düşünen bir grup insan var. Delil olarak da şunu getiriyorlar: bakın Profesör Doktor Ali Bey, Ayşe Hanım bilmem ne, işte bak bir yazı yazmış, biz şimdi bunu önemsemeyecek miyiz diye. Evet, bir profesör olayı bir tarafından tutarak bir yorum yapmış. İleri vadede belki haklı bile çıkacak ama şu an görüntü 1 milyon profesörün olduğu taraf. 1 milyon üniversite, milyonlarca cilt kitap, yapılmış binlerce, on binlerce, yüz binlerce araştırma, bunların hepsi aşı faydalıdır diyor. Bir vatandaş çıkıp değil diyor ama bu adam da profesör. Ya yaptır diyen tarafta 1 milyon tane profesör var. Kriter bu,
evet,
olacaksa.
Yani kanıta dayalı tıp diyoruz
buna. Aynen böyle. Hiç
tıp
kimse...
demek kanıt demek.
Ortada varsa bir kanıtınız, destekleyici bulgularınız varsa konuşursunuz.
Evet.
O yüzden hani televizyona çıkıp kolesterol ye kardeşim de bu iş olmuyor.
Evet.
Peki ye derken hangi gıdalarda kolesterol çoktur?
Tabii şimdi yağlı gıdalar, temel olarak yağlı gıdalarda börek, çörek, hamur işleri,
Katı yağ, sıvı yağ fark ediyor mu?
Tabii ki. Yani biz özellikle yağ kullanılacaksa zeytinyağı öneriyoruz. Margarin, katı yağ kesinlikle önermiyoruz.
Tereyağı?
Şimdi tereyağı eskiden çok zararlı, aman dokunmayın falan derdi ama şu an o kadar katı bir şekilde bunu önermiyoruz. Tereyağı da konulabilir. Ama
abartmamak
kaydıyla. Evet, evet, ama esasen zeytinyağı öneriyoruz.
Faydalıdır dediysek 5 kilo da yiyin, evet, demedik
tabii,
demiş.
Kesinlikle, hocam. Kesinlikle.
Peki şimdi gene benzer sorular arka arkaya gelmiş. Yumurtada kolesterol var mı, yenebilir mi?
Şimdi yumurtada tabii ki kolesterol var ama dediğim gibi burada temel bizim standardımız, yapmamız gereken şu. Eğer hiçbir hastalığımız yoksa, yani kolesterolümüz, şekerimiz, anjiyo olmadıysak, stent takılmadıysak, böyle bir şeyimiz yoksa çok kısıtlamaya gerek yok. Dediğim gibi abartmamak, yani normal kilomuz da normalse zaten genel olarak kolesterolümüze baktırdıysak, işte erken yaşlarda dediğim zamanlarda hiçbir şeyimiz yoksa demek ki biz zaten düzgün besleniyoruz demektir. Yani yumurta yiyeceksek yiyelim, et yiyeceksek yiyelim, yani bunlardan çok kısıtlı. Ama bu risk faktörleri olan hastalarda dediğim gibi bir, ilacımızı vereceğiz. İkincisi, diyetisyenden de faydalanacağız. Diyetisyenden de faydalandığımız zaman bunu sadece yumurtayla kısıtlamamak lazım. Yani bunun içine etler girecek, yeşillikler girecek, yumurta girecek, işte ekmeği ne kadar tüketi, hepsi gramajına kadar girecek. Dolayısıyla dediğim gibi önemli olan riskli hasta olup olmadığımızı anlamak, ondan sonra ilaç verilirse ilaçları kullanmak ve kesinlikle bir diyetisyen desteğinde ne yiyip içeceğimizi çok ayrıntılı olarak onlardan öğrenmek.
Peki. Şimdi Şeref Hocam, sıradaki soru da muhtemelen bu tip konuşmalara çokça muhatap olmuş bir hastamız. Hani evet, şu zararlı yeme, bu zararlı yeme. Peki demiş ki dinleyenimiz, kalp sağlığı için faydalı gıdalar nelerdir? Ne yiyeyim o zaman?
Evet. Ne yiyeceksiniz? İşte kaçınmanız gerekenleri kabaca söyledik. Börek, çörek işleri. Kırmızı eti çok önermiyoruz. Onun yerine beyaz et. Özellikle balık öneriyoruz. Yeşil sebzeleri tabii ki çok öneriyoruz. Sebzeler, meyveler. Meyve deyince tabii şeker hastalarının belli bir kısıtlaması oluyor. Ama şeker hastalığımız yoksa bol bol meyve yiyebilir. Zaten bir insan ne kadar meyve yiyebilir, o da bellidir. Bu tür doğal şeyler, işte patates kızartmasıdır, cipslerdir, çikolatadır. Böyle fabrikasyon ürünlerden mümkün olunca kaçınmamız lazım. Doğal ürünler, meyve sebze destekli ürünler yememiz lazım.
Peki. Sırada yine bir kolesterol sorusu var Şerif Hocam. Kolesterol ilaçları zararlı mıdır?
Evet.
İçinde ani ölüm riski vardır yazıyor muydu bir ara prospektüs?
Yok.
Öyle bir şey vardı.
Yok, yazmıyor.
Şu an yazmıyor. Yok,
yazmıyor.
Evet. Peki zararlı mıdır?
Kolesterol ilaçları... Şöyle, şimdi her ilacın en basitinden hepimiz biliriz. Parasetamol veya aspirin tarzı ilaçlar biliriz.
En masum ilaç grubu olarak.
En masum ilaçlar. Hepimiz hayatımızda belki yüzlerce kez almışızdır. Ama bunları aldığımızda dahi bilirsiniz ani karaciğer yetmezliği.
Olur.
Teorik olarak olur. Ani karaciğer yetmezliği ve ölümler olabilir diye teorik olarak yazar. Şimdi bu kolesterol ilaçlarında yan etki olarak bizim gördüğümüz karaciğerde enzim yükselmeleri, yani ufak tefek karaciğer hasarları, ama o kadar az ki binde bir, hatta yeni çalışmalarda neredeyse hiç yok. Karaciğere zarar verebilir, kaslara zarar verebilir. Bununla zaten periyodik aralıklarla bu ilaçları verdiğimiz zaman hastaları çağırıyoruz. Başlangıçta bir karaciğer testine bakıyoruz, sonra 3 ay sonra gel diyoruz. Daha sonra da hastanın şikayeti oldukça, aynı şekilde kas ağrıları olursa, kanada bakıyoruz, kanda enzimleri de yüksekse, kas enzimleri. Ha, demek ki kaslara zarar vermiş diyor, ama bunlar dediğim gibi çok çok çok nadir. Yani bir kardiyoloji hekimi belki senede bir tane iki tane ya görür ya görmez.
Bu daha güzel oldu.
Evet. Şimdi zararlı mı sanıyorum, açtık. İşte yeni çalışmalarda biraz şeker hastalığını arttırdığına dair şeyler var. Hani belki bunu hastalarımız sağdan soldan duyar, yeterince açıklayalım. Bir ara kanserle alakalı şeyler denildi ama şu an kanserle alakalı olmadığı kesinlikle anlaşıldı. Ancak bu kadar, yani 3-5 tane şey saydık.
Standart,
bunlar da çok nadir görülüyor. Yani
standart tansiyon kalp ilaçlarından farklı bir yan etkiye sahip
yani
değildir.
Daha az, hatta daha az diyebiliriz.
Güvenilir.
Güvenilirdir.
Peki.
Evet. Yani bunu gerçekten açmak lazım. Şimdi dediğim gibi televizyonda çıkıyorsunuz, bazıları hani ona meşhur olmak için mi diyelim,
şey, farklı
muhalefet.
Olmak için.
Evet, farklı olmak. Yani bir şeyi farklı söylediğiniz zaman herkes sizi dinliyor. Diğerleri çünkü nasıl olsa aynı şeyi söylüyor gibi düşünüyor herhalde hastalarımız. Yani kesinlikle bu insanlara uymamak lazım. Kesinlikle doktorunuz kolesterol ilacı verdiğinde bu ilacı bırakmak, bile bile intihar etmek gibi bir şey. En azından şu an elimizdeki bilgilere göre. Bunu bir kez daha vurguluyorum. Ayrıca bazı işte bitkisel ilaç sattığını ifade eden, kendini doktor diye geçinen bazıları çıkıyor televizyonda, şurada burada reklamlarını yapıyorlar. Bunlara da kesinlikle kanmamamız lazım. Yani doktorunuz ne dediyse o, o kanıta dayalı söylüyordur. Ondan vazgeçmek lazım.
Peki. Kolesterol tahlilleri her zaman doğruyu gösteriyor mu? Ne kadar zamanda bir tekrarlamak gerekir?
Evet, ne kadar zamanla az önce söyledik. Doğruyu göstermek gerekiyor mu derken laboratuvar hatası diye bir şey illaki vardır. Hı hı. Öyle bir şeyden şüpheleniliyorsa yani bir
farklı bir laboratuvarda denenebilir.
Evet, 2 hafta sonra tekrarını vermek lazım. Bir de bazı durumlar var ki işte kanda trigliserit dediğimiz bir takım bir kan yağı çeşidi var diyelim. O 400'ün üzerinde olduğu zaman LDL kolesterol dediğimiz kötü kolesterol yanlış sonuç veriyor.
Ha, böyle ama, bir şey duydu muhtemelen dinleyenler.
Evet,
oradan çıktı
yanlış
soru.
Sonuç veriyor. İşte onu farklı bir testle, farklı bir şeyle çalışmak lazım. Bu gibi şeyler var. Yani,
ama bunlar da hastalığın alt grubu gibi değerlendirmek
evet,
lazım
evet.
zaten.
Evet, yani genel bir şey söylenemez. Hani yanlış sonuç verdiği bir
kaç
şey
kaç saat açlıkta yapılıyor Şeref Hocam?
Şimdi şöyle, normalde 16 saat açlık gerekiyor.
16 saat?
16 saat, evet.
8 saat de hocam ne yaptınız çok oldu mu?
Yani
16 saat,
16 saat gerekiyor. Özellikle şöyle trigliserit dediğimiz, şilomikron dediğimiz, VLDL dediğimiz hepsini ayrı ayrı değerlendirmek için ciddi bir açlık gerekiyor. Fakat işin ilginci yapılan çalışmalarda da tokluk kolesterolünün, toklukta bakılan kolesterolün mesela özellikle şu yemekten, açlıktan etkilenmeyen şey evet çok etkilenen trigliserit dediğimiz şey kalp için zararlı mı yararlı mı diye araştırılırken bir bakılmış tokluk değerlerinin hastalarda bir kötü bir olay gelişme riskini öngördürmede daha değerli olduğu görülmüş.
Tokken yapsak daha iyi çıkacak aslında.
Evet yani öyle bir şey de var. Yani hastalarımız tabii her zaman bu kadar uzun süre açlığı tolere etmiyor olabilir. Yani gece 12'den sonra bir şey yemeyip sabah doktoruna gelip rutin kolesterolü baktırıyor.
Bir ara 3 gün öncesinde proteinden fakir diyet falan, proteinden zengin karbonhidrattan fakir böyle bir şey var mı?
Şu an öyle bir şey önermiyoruz.
Yok yani yediğini yiyecek, o gün akşam yemeğini de yedi.
Evet.
Ertesi sabaha kadar 8-10 saati bulduğumuz içeceğiz.
Evet, aynen öyle.
Peki, kolesterolü düşürmek için diyet mi önerilir, ilaç mı önerilir, spor mu önerilir, sıralama nedir, kombine mi edilmelidir?
Evet. Şimdi bu az önce bahsettiğim gibi hastanın risk faktörlerine göre bazı hastalarda diyelim ki işte 30 yaşında bir genç geldi. Kötü kolesterolü 180.
Üst sınırı kaçtır bunun?
Üst sınırı hiçbir risk faktörü olmayan insanda kötü kolesterol için 190'dır.
Tamam.
180 ile geldiği zaman bizim ilk hedefimiz bunun kolesterolünü 160 civarında tutmaktır. Hiçbir risk faktörü olmadığın için. Tabii ki diyet öneririz. Egzersiz öneririz. Diyette az önce saydığımız börek, çörek işleri, hamur işleri,
egzersiz
yağlı gıdalar.
Egzersiz biraz anlatsak Şeref Hocam.
Egzersizden kastımız normal kalp hastaları için haftada en az 5 gün yarımşar saat hızlı tempolu yürüyüştür kalp hastaları için. Yani bunun zararı yoktur. Çok fazla faydası vardır. Fakat hiçbir hastalığı olmayan bir genç için tabii ki 5 gün yarımşar saat hızlı tempolu yürüyüş yetmez. Bunu arttırmamız lazım. Yani koşu yapabilir, yüzme yapabilir. Yani her türlü şey yapabilir.
Futbol oynamak spor sayılıyor mu?
Tabii ki. Tabii ki.
Aynı işi görür o da.
Tabii ki. Tabii ki görür. Peki. Yani en az dediğimiz en az 5 gün yarımşar saat hızlı tempolu yürüyüş. Bu minimum bizim standardımızdır.
İlaç hekim tavsiyesi olduktan sonra
evet.
kullanılacak.
Evet. Yani dediğim gibi biz risk faktörlerine göre bizim elimizde bazı tablolar var. 30 yaşında genç için konuşalım. 190'a kadar kesinlikle diyet, egzersiz. Hatta 190'ı geçse dahi öncelikle yine diyet öneririz, egzersiz öneririz. Ama 3 ay sonra bir bakarız, hala düşme yok, yükselme var. O zaman ilacımızı başlarız.
Başın.
Ama bazı hastalar var ki, özellikle kalp damarlarına tıkanıklık olanlar ve şeker hastaları. Bu iki hasta grubunda kolesterole hiç bakmadan dahi ilaç başlamak zorundayız. Bunu yani dinleyicilerimizin iyi dinlemeleri gerekiyor. Yani kolesterol bakmaya gerek yok bunlarda. Yani var ama hedefimiz için
ne çıkarsa
var.
Çıksın, kullanılacak.
Ne çıkarsa çıksın bu hastalarda muhakkak kolesterol ilacı kullanmamız gerekiyor. Bu da yüz binlerce hasta üzerinde yapılan çalışmaların olumlu neticeleri dolayısıyla.
Peki. Şimdi yine benzer bir soru var Şeref Hocam. 65 yaşındayım. Dizlerim rahatsız. Spor yapamıyorum. Ne yapacağım?
Evet.
Buyurun.
Yani şimdi
zihin sporları fayda eder mi?
Dizleri yok. Zihin şeyleri onunla çalışmaları yapılmış. Onların faydası yok. Dizlerini tedavi ettirecek hastamız.
Ama abi yaş 65. Bence olmayacak. Sen başka bir yol göster Şeref Hocam.
Yani mümkün olduğunca yapmasını öneriyoruz. Tabii
yüzme bunu falan olabilir mi?
Tabii tabii. Yani dediğim gibi illa spordan kasıt yürümek değil. Yüzme yapıyorsa yüzme, yani kol egzersizleri oluyorsa kol egzersizleri.
Oturduğu yerde de yapabilir.
Tabii.
Gene prensip bu kalp tepatımını %20 artıran, vücut ısını 1 derece artıran spordur mu?
Evet, yani izotonik egzersiz dediğimiz, mesela ağırlık kaldırmayı biz önermeyiz. Çünkü bunlarda kasların şeyleri, basınçları çok artar. Kalbin üzerine çok yük bindiği için kalbe zarar verir. Yani kasların çalışması lazım. Buna da izometrik egzersiz, izotonik egzersizler diyoruz. İzometrik değil de yani böyle ağırlık tarzı kasları büyüten, hipertrofi yapan şeylerden ziyade yürümek gibi, kalbin hızı tabii ki artacak. O tür sporlar öneririz.
Peki balık yağları omega 3'ler kalp hastalıklarından koruyor mu?
Koruyor. Burada birkaç tane tabii yine yapılmış büyük çalışma var. Özellikle trigliserit dediğimiz kan yağını iyi düşürüyor, balık yağları.
Ne alaka mı hocam? Adamın yağı yüksek, biz de bir daha balık yağı verdik.
Evet. Yani o biyokimyasal artık şeyleri, onu tabii biyokimyasal süreçlerini nasıl olur onu tam burada açıklayamam ama bu büyük çalışmalar
balık
var.
Balık yağı almış adam, kan evet, yağı düşmüş.
Evet. Trigliserit dediğimiz şeye faydalı.
Tavsiye ediyor musunuz peki herkese?
Yani balık yesin öneririz. Yani ben genel şeyim, hiçbir hastama balık yağı yazmadım. Al şunu kullan demedim. Balık yemesini öneriyorum.
Peki.
Evet. O da doğal olduğu için.
Şimdi biraz daha teknik bir soru var sırada. Şeref hocam, istersen önce kısaca açıklayalım. Mitral valf prolapsu nedir diyeceğim, demeyeyim. Önce siz mitral valftan bahsedin bize. Ben yavaş yavaş soruyu ilerleteyim.
Şimdi mitral valf dediğimiz mitral kapak, kalbin kapakçıklarından bir tanesi.
Dört tane bulunur.
Evet, onlardan bir tanesi. Prolapsus dediğimiz şey de doğuştan biraz çökük olması.
Peki. Bu kapakçıklar normalde işte üstteki okuldaki öğretilen şekliyle kulakçıklar da olacak. Aşağı inecek karıncıklar, oradan pompalanacak. Bunlar işte tek taraflı açılma özelliğine sahip yapılar.
Evet.
Ama bu normal gergin olması gerekirken paraşüt gibi mi duruyor?
Evet, yani şimdi yukarıdaki kasıldığı zaman bombeleşiyor, aşağıya doğru çöküyor. Aşağıya doğru çökünce kan kaçırıyor. Kan kaçırınca kalpte...
Sık görülür mü?
Yani görülür, görülür ama genelde önemsiz şeyleri görüyoruz. Büyük kısmı yaş ilerledikçe düzeliyor. Bunun iki kısmı var. Bir kapakla, kapağın yapısıyla alakalı olan var. Bir de kapakla kalbin boyutunun uyuşmaması sebebiyle olan var. Bu ikinci söylediğim genelde... Kalp büyüdükçe, insan vücut şeyi arttıkça, yapısı genişledikçe düzeliyor. Ama diğerlerinde ilerleme ihtimali de var. Bunun zararı nedir? Ve bizim takip etmemiz gereken kalp kapağında yetersizlik, kaçak yapmış mı? Yapmışsa ne kadar yapmış?
Bir şikayet yapar mı? Yani neden şüphelik bakılır bu?
Şimdi şöyle, çarpıntı ile daha çok geliyor bu hastalar. Yani eskiden birçok şikayet yapar denilirdi ama son zamanlarda yapılan çalışmalarda birçoğuyla alakalı olmadığı görülmüş. Ama bu hastalarda çarpıntı sık görülür. Tabii kapağında kaçak çok fazla varsa ve özellikle kalp odacıklarını büyütmeye başlamışsa nefes darlığı, yattığında nefes darlığı, yürüdüğünde nefes darlığı, ilerlerse bacaklarda şişme, karında şişme gibi şeyler yapabilir. Ama ufak, genelde en çok gördüğümüz ufak tefek kaçaklar, buna bağlı çarpıntı şikayeti.
Yaşa bağlı bir sıklığı var mı? Erkek bayan fark ediyor mu?
Tabii yaşla, dediğim gibi, bu özellikle düzelebilen grup düzeliyor.
O zaman gençlerde sık görülür.
Evet, evet. Yani yaşlarda biz daha çok ilerlemiş halini görüyoruz. Belli bir yaşa kadar geldi, o saatte zaten şikayeti hastanın olduysa bayağı bir hastanın kalbi zarar görmüş oluyor. Evet.
Peki şimdi soruyu baştan aldık, yavaş yavaş ilerlettik. Evet. Sorumuz şuymuş. Mitral valf prolapsusum var. Doğum yapmama engel olur mu?
Evet. Şöyle cevaplayayım bunu. Çok çok büyük ihtimal doğum yapmanıza engel olmaz. Ama dediğim gibi çok ileri derecede kalp kapağında kaçak varsa, şöyle söyleyeyim. Doğum yapmanız için eğer 2-3 kat merdiveni çok rahat çıkıyorsanız, geceleri yattığınızda nefesiniz daralmıyorsa, böyle bacaklarınızda çok fazla şişmeler olmuyorsa doğum yapmanıza engel değil.
Normal doğum sezaryen fark ediyor mu kalp hastalıkları için?
Fark ediyor. Biz mümkün olduğunca normal doğum öneriyoruz. Ama tabii bazı hastalıklarımız var ki mecburen sezaryen olması gerekiyor. Bu mesela kumadin kullanan, dediğimiz kan sulandırıcı kullanan hastalar varsa mesela özellikle sezaryen öneriyoruz.
Peki. Metabolik sendrom ne demektir? Göbek çevresi ölçümü çok mu önemlidir?
Evet.
Birbiri ilişki herhalde. Aynı dinleyenlerden
evet, gelmiş. Evet. Şimdi metabolik sendrom birkaç tane bulgunun birleşmesi. İşte bunun içerisinde göbek çevresinin bayanlarda 88 santim. erkeklerde 102 santimin üzerinde olması.
Göbek deliği civarından kendini sıkmadan evet. ve gevşek bırakmadan evet. sakin bir şekilde
aynen
ölçülecek.
Aynen öyle. Çevresini bir mezurayla ölçüyoruz. 88'e 102. 102 santim. Evet.
Peki. Peki şunu söyleyeyim Şeref Hocam. Mesela 98 isem çok rahat olmalı mıyım? 106 isem çok korkmalı mıyım?
Şimdi şöyle 106'ysanız tabii korkmalısınız. 98 seniz çok rahat olmalı mısınız? Tabii bu bizim tek ölçümüz değil. Burada mesela body mass index dediğimiz vücut kitle indeksiniz kaç? Yani vücut kilonuzu boyunuzun metrekaresine böldüğümüz zaman ona bakıyoruz. Ve biraz önce saydığım risk faktörlerine mesela şeker hastasıysanız bir de veya da kalp hastasıysanız veya ailenize çok çok zararlı. Yani hakikaten korkmanız gerekiyor. Ona göre önleminiz. Ama hiçbir risk faktörünüz yoksa yani tabii ki yine bu bir risktir. Fakat daha düzgün bir şekilde bunu düşürmemiz gerekecektir.
Peki şimdi bunu anladık. Göbek çevremiz çoksa önemli. Evet. Göbek çevremizi evet. küçülteceğiz bir şekilde. Metabolik sendrom nedir? Ne alakası
var? Evet, metabolik sendrom. Şimdi bazı hastalarda bakılmış ki göbek çevreleri geniş. Az önce saydığım ölçütler çerçevesinde. Hastanın tansiyonu var. Şekeri var. Kan yağlarından iyi kolesterol düşük. Kötü kolesteroller yüksek.
Her bunların... şey kötü söylediniz Şeref Hocam ya.
Şimdi bazı hasta gruplarında bunların hepsi birleşmiş oluyor. Yani buna biz metabolik sendrom diyoruz. Hmm. Bunların hepsinin aynı hastada olmasına metabolik sendrom
sadece
diyoruz.
Sadece kalp hastası desek kurtarmayacak.
Kurtarmıyor. Yani bu bir sendrom, bir hastalık değil de birkaç tane bulgunun aynı hastada olması durumu.
Sık mı gözükür?
Sık gözükür. Özellikle şeker hastalarımızda çok. Yani şöyle bir hastanın şekeri varsa, obezse... Bu hasta büyük ihtimalle tansiyon metabolik hastalığı da vardır. Bunda kolesterolleri de muhtemelen istediğimiz ölçütler seviyesi değildir. Bu hastalarımız metabolik sendromudur. Sağımızda solumuzda bu tür hastaları da zaten çok görürüz.
Evet, evet. Peki kıymetli dinleyenlerimiz Bir Nefes Saat programında kardiyoloji ile ilgili bize yönelttiğiniz soruları uzman doktor Şeref Kul ile cevaplamaya çalıştık. Programımızın ilk kısmını sonlandırıyoruz burada. Tekrar hatırlatalım. Bir Nefes Saat @erkamradyo.com adresine herhangi bir konuyla ilgili merak ettiğiniz soruları iletebilirsiniz. Şeref Hocam ikinci kısımda devam edeceğiz inşallah.
Peki teşekkür ederim inşallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bugünkü konu uzman doktor Şeref Kul, kendisine kardiyoloji ile ilgili bize yönelttiğiniz soruları iletiyoruz. Şeref Hocam soruları devam edelim.
Peki devam edelim buyurun.
Bir Nefes Saat @erkamradyo.com'dan gelen sorulara. Bir gazetede artık 15'e 9 tansiyonun normal kabul edildiğine dair bir haber okudum demiş dinleyenimiz.
Evet doğru okumuş ama şöyle doğru okumuş. Normal insanlarda bizim tansiyon sınırımız 14'e 9.
12.8 değil miydi hocam biz öğrenciyken?
12.8 ideal. İdeal ama 14.9'un üzerine biz tansiyon hastalığı var.
Ha 14.9 geçti artık ciddi problem var.
Tansiyon hastalığı var diyoruz.
Peki.
Şeyi varsa, şekeri varsa ve şekerle beraber uç organlarda da mesela böbrekte falan hastalık varsa o zaman da 14'e 8.5. Şu an bizim üst sınırımız. Ama yeni, daha bu çok yeni, birkaç aylık bir durum. 15'e 9'da 60 yaşından sonraki hastaları 15-9'dan sonra artık tansiyon ilacı başlayın diyor yeni yazılarımız. Ama 14'e 9'un altına düşürdüğümüz zaman da mesela diyelim hasta genç görünümlüyse, aktifse 14-9'da olabilir. Ama 60 yaşından büyük hastalarımıza, daha yaşlı hastalarımıza 15-9'da kabul edilebilir bir değer artık.
Ha bilgi doğru yani.
Evet.
Peki. Peki tansiyonun düşüklüğü de dert midir Şeref Hocam? Yani belli bir şeyi tutturmak zor olur. Tabii düşer, evet. düşer bayılırsınız o da ayrı da.
Evet.
Hastanın hak ettiği tansiyon ne olmalıdır?
Yani bizim tansiyonumuz 14'e 9'un altında olması lazım. Biz daha çok genel düşük tansiyonu ya kullanılan ilaçlara bağlı ya hasta sıvı gıda almamıştır ya işte ishal gibi bir durum olmuştur. Daha çok onlara bağlı buluyoruz.
Böyle bir hastalık yok diyorsunuz.
Hayır böyle yani. Yok. Yani düşük tansiyon diye bir hastalık yok. Ama dediğim gibi bunlar varsa buna yönelik işte bol bol sıvı gıda alacak. Yani ufak hafiften tuzlu ayranlar içecek. Bunlarla şey yapacak. Yani yüksek tansiyon diye bir hastalık var ama düşük tansiyon farklı durumların neticesinde olan ve genelde daha çok geçici görülen bir durum.
Orijinal bir hastalık değil yani.
Evet değildir.
Peki. Kalp hastalığım var. Kaplıcaya gidebilir miyim?
Kaplıcaya tabii ki gidebilirsiniz ama buradaki bizim korkmamız gereken şey yani çok sıcak su olursa orada kalp hızı çok fazla artarsa biliyorsunuz sıcağa girdiğimiz zaman kan damarlarımız genişler. Kalp hızımız çok fazla hızlanmaya başlar ve bu da tansiyonu yükseltebilir. ileri dönemde ilk başta düşürür ama bu çok fazla devam ederse tansiyon da yükselebilir. Bu durumdan tabii kaçınmak lazım. Yani kararınca girmek lazım.
Mesela
yani
tansiyonu belki, yüksek biri de kaplıcaya gidebilir mi?
Yani gidebilir, gidebilir ama yani kaplıcaya girmeden önce mesela hastalarımız gidiyor böyle yerlere, diyelim bir otele giriyor, kaplıcası var, bir tansiyonu ölçsün. En azından girmeden önce normal değerlerde olsun.
Veya suyu soğutup öyle girsin, çok
tabii,
abartmasın.
Tabii tabii, yani çok sıcak suya girmesin, biraz ılık yapsın ve fazla, yani öyle 5-10 dakikadan fazla da kalmasın öneririz.
Peki, grip ilaçları tansiyonu yükseltir mi?
Grip ilaçlarının çoğu tansiyonu yükseltir.
Hiç mi kullanmayalım?
Şimdi kalp hastalarına kullanmayı biz kesinlikle önermeyiz. Zaten bunların biliyorsunuz gribi geçirmek bakımından bir faydası yok. Sadece biraz hastanın şikayetlerini azaltır.
Süreci kolay geçirmeyi sağlar.
Biraz daha kolay geçirmeyi sağlar. Ama bunun yerine doğal şeyler, işte limondur, değişik bitki çaylarıdır. Ama illa ilaç kullanmak istiyorsa, işte baş ağrısı varsa vesaire, parasetamol, işte parol, minoset diye piyasada satılan ilaçları biz öneririz.
Bunların en basit ağrı kesiciler kullanılır. Evet. Hekim önerirse antibiyotik kullanılır.
Tabii.
Ama grip ilaçları prensip olarak hayır. Evet. Tansiyona bir zararı, tansiyonu yükseltirerek kalp hastalıklarına bir zararı var mı?
Tabii, yani bunlardaki temel prensip, kan damarlarını kasıyorlar. Kan damarı kasılınca tansiyon yükseliyor. Kalbin oksijen kullanma ihtiyacı artıyor. Yani kalbi yoruyor.
Hmm.
Kalp yorulunca tabii kalp hastasına, tansiyon hastasına zarar veriyor.
Peki, hep yaşlıların hastalıklarından bahsedeyim. Şimdi gençlere ait bir soru. Futbol oynarken hayatını kaybeden gençler duyuyoruz. Çocuklarımız için alacağımız tedbir var mı? Spor yapmasınlar mı?
Evet, şimdi burada tabii futbol oynarken görüyoruz. Ve
geçen hafta da gazetelerde bir haber oldu çünkü.
Evet, hastalar da çok korkuyorlar. Şimdi tutup kollarından getiriyorlar gencecik çocukları. Şimdi böyle birkaç tane hastalık var. Özellikle futbol oynarken, hatta uykuda bile ani ölümlere yol açabilen, birçoğu doğuştan olan, bazısı doğuştan olup daha sonra belirti veren hastalıklarımız var. Burada önerimiz şu: kesin profesyonel bir spor yapıyorsa, lisanslı bir spor yapıyorsa muhakkak bir uzman doktor önerisinden, bakımından geçsin istiyoruz hastalarımız. Ama diğer türlü şey yapıyorsa, illa
yaz kampı, belediyenin spor okulu gibi.
Evet, yani bir doktor görsün ama en bizim dikkat etmemiz gereken, ailede böyle bir hikaye var mı?
Ailesinde, erken ölüm, ani
evet,
ölüm.
Ani ölüm birinci derece akrabalarında varsa, bunun için illa çocuk olmasına, genç olmasına veya spor yapmasına gerek yok. Ailesinde erken yaşta bir ölüm varsa muhakkak bu hastaların, birinci derece akrabalarının bir doktora gelip muayene olmaları gerekiyor.
Peki kalp doktoruna mı gelmeliler, dahiliyeye mi gitmeliler?
Evet.
Yaş küçükte çocuğa mı gitmeliler?
Evet. Yani onu tabii doktorları yönlendirebilir. Kardiyoloğa gel, yani erken ölümün sebebi tabii ki kalpse, kalbe gelmelidirler. Ama daha çok, yani futbol oynarken ölen, ani ölen şeylerin sebebi de genelde kalp oluyor. Hani bu tabii ilaç kullanımı yoksa vesaire, bu aralarda bunlar sık. Mümkünse kalp doktoruna gelmeliler.
Peki profesyonel olmayanların mutlaka doktor kontrolünden geçmeleri gerekir mi?
Ailesinde hikaye varsa muhakkak geçmeliler.
Yoksa?
Yani ailesinin hikaye yoksa öyle bir şartımız yok.
Rutin yapılması gereken önerdiğiniz tetkik var mı? Herkese EKG çekmek gerekir mi? Elektroyla mı, ekoyla mı bakalım?
Şöyle, yani hastanın hiçbir şikayeti yoksa böyle bir şey önermiyoruz.
Peki.
EKG, eko falan.
Rahat olabiliriz, top oynamaya
evet,
devam.
Devam.
Sürekli düşüp bayılıyorum. Nöroloji doktoru normalsin dedi. Kalp doktoruna danışmamı söyledi.
Evet. Şimdi bu bayılmanın nörolojiyle alakalı olan, kulak burun boğazla alakalı olan durumları var. Psikiyatrik durumları var. Bir de kalp durumları var. Bu kalple alakalı ise birkaç tane bir şeye bakmamız gerekiyor. Bir kardiyoloğa da kısaca söyleyeyim, bir muayene olmasında fayda var. Ama işte bu bayılma gerçekten bilincini kaybediyor mu, başını bir yere çarpıyor mu, ayakta mı oluyor, bir şeyden korktuğu zaman, midesi bulandığı zaman, ayakta durduğu zaman mı oluyor, hepsine göre değişiyor.
Şimdi daha çok problem tansiyon düşüp mü bayılıyorlardır, ritim iletim bozukluğu mudur?
Bizim daha çok gördüğümüz tansiyon düşmesine bağlı. Vazavagal senkop dediğimiz, mesela çok yoğun bir metrobüs yolculuğunda, çok sıcak, ayakta duruyorsunuz saatlerce, hele bir de açsanız. Önce başınız dönmeye başlıyor, mideniz bulanmaya başlıyor. Ufak bir çarpıntıdan sonra küt diye bayılabiliyorsunuz.
Ne yaparız böyle bir yanımıza bayıldı?
Hemen yatırıp ayaklarını kaldırıp şöyle ufaktan bir suyla yüzüne de uyarı verdiğimiz zaman zaten birkaç saniye içerisinde ayılacaktır.
Ayılır.
Burada önemli olan başını bir yere çarpmaması için öyle birisi hemen tutmak lazım.
Hı hı.
Başı çarparsa tabii tehlikeli şeyler
peki,
olabilir.
Peki bu tansiyon düşüklüğü anladık. Bir de ikide bir düşük bayılan tipler var işte. Evet. Kalbimde ritim bozukluğu varmış sorusu.
Yani çok sık zaten düşüp bayılıyorsa bu çok kolaylıkla kardiyolog tarafından kardiyola geldiyse ne olduğu belli olur. Çok nadir olan şeyleri biz tanımakta zorlanıyoruz. Onun için de birkaç tane tetkikimiz var ama çok sık bayılıyorsa genel olarak nörolojide normal dediyse kulak burunda ya kalptendir ya psikiyatrik psikolojik şeyler de olabilir. Bir de gerçekten bu bayılma mı değil mi onu ayırt etmek lazım.
Şimdi de psikiyatri boyutu var.
Evet, bir de o boyutu var.
Tabii soru soran şikayetçi olunca biraz şey oldu ama. Evet. Şimdi Şeref Hocam soru buraya alınmış ama sanki biraz daha bizle alakalı varmış gibi geldi bana. Yeğenimde katılma nöbeti var, sebebi kalpten olabilirmiş, tedavisi var mı? Siz bakıyor musunuz katılma nöbetine?
Yani katılmadan kasıt epilepsi tarzında kasılma...
Değil, işte ben onu anlamak için sordum. Pediatrik kardiyologlar bakıyor.
Falo teknolojisinde oldu.
O yok, o da tamamen orada. Zaten falo var orada da. Breath holding, soluk tutma, katılma nöbeti diye bir şey var bizde. Sebebi aydınlatılamamış. 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş civarı çok gözüküyor. Çocuk ağlıyor. Bir an mosmor oluyor. Ağız çevresi bembeyaz oluyor. Şey, gözleri kayıyor, küt diye düşüyor. Bu bazen 30 saniye, 1 dakika kadar sürebiliyor. Biz ilk etapta bunu bir epileptik nöbet midir, kardiyolojik problem midir bunu ayırt etmek istiyoruz. Önce nöroloğa gönderiyoruz. Nörolog tamam derse, yani benimle alakası yok derse buradaki örnekteki gibi kardiyoloğa yönlendiriyoruz. Kardiyologdan da temiz kağıdı alırsak eğer ondan sonra geri katılma nöbeti kalıyor. Sebebi aydınlatılamamış. Demir eksikliği ve çinko eksikliği suçlanmış ama bunları da verseniz çok da fayda etmemiş işin doğrusu. Evet. Yıllar içinde takiple geçen bir durumdur. Tedavisi var mıdır? Tedavisi vardır. Demir ve çinko ama faydası var mıdır deseniz yok aslında. Böyle bir durum var. Bunu da ben açıklamış olayım. Evet, kardiyoloji programında.
Güzel cevap verdiniz siz de.
Dediğim gibi konu pediatrik kardiyoloji ikimizin arasında kaldı. Evet. Şeref Hocam.
Evet.
Bir başka dinleyicimiz demiş ki tansiyon ilacı yazdı doktor, ömür boyu kullanacak mıyım?
Gerçekten tansiyonunuz varsa muhtemelen ömür boyu kullanacaksınızdır. Ama bazı durumlar var ki mesela hastada kalp krizi geçirdiği zaman, kalp yetmezliği geliştiği zaman tansiyonlar düşmeye başlıyor. O zaman mecburen kesiyoruz. Veya bazı kapaklarda çok ciddi sıkı şekilde darlıklar başladığı zaman bazı hastalarda kesiyoruz. Ama bunlar olmadığı zaman genel olarak evet ömür boyu kesinlikle kullanmanız gerekiyor.
Şimdi Şeref Hocam biz birkaç hafta önce kulak burun boğaz uzmanı Mehmet Bey'le bir program yaparken şöyle bir sıkıntıdan bahsetmiştik. Evet. Aile geliyor diyor ki benim çocuğumun sinüziti var. Zaten babasının da vardı. Ya böyle bir şey olmaz. Sinüzit bir insanda ömür boyu kalıcı bir hastalık değildir.
Evet.
Bir şeker hastalığıyla karıştırmamak lazım. Şeker hastası olduysanız pankreasınız insülini üretememiştir. Şeker hastası olmuşsunuzdur. Ömür boyu şeker hastasınızdır artık.
Evet.
Tansiyon da şeker hastalığına mı benzer, sinüzite mi benzer?
Şeker hastalığına daha çok benzer diyelim.
Ama arada çıkış şöyle, kapıları çok hoş olmamakla birlikte vardır.
Evet, evet. Yani şöyle genel olarak bizim toplumda gördüğümüz yani bizi dinleyen izleyicilerin birçoğu tansiyon hastası ise eğer bu hastalarımızın tansiyon ilaçlarını kullanmaları gerekecektir. Öncelikle bunu söyleyeyim hani onlarda kaçış yoktur. Ama hani şeker hastalığı gibi dediniz ya birçoğu dedim. Mesela ne olabilir? Hasta az önce bahsettiğimiz grip ilaçlarını almış olabilir. Çok stresli bir anında tansiyonu ölçtürmüş olabilir.
Ha peki buna nasıl tanı koyacağız? Yani hiçbir şeyimiz yoktu.
Evet.
Başımız ağrıdı. Tansiyon ölçtürdük. 18'e 9 çıktı.
Şimdi bir kere tansiyonu nasıl ölçelim? Onu bakmak lazım. 5 dakika sakin bir şekilde oturduktan sonra.
İstirahat.
İstirahatte oturduktan sonra. İlk ölçümlerde her iki kolumuzdan ölçelim diyoruz. Ve tekrarlayan iki farklı zamanda ölçtüğümüz zaman 14'e 9'un üzerindeyse tansiyon hastalığı vardır diyoruz. Ama bu dediğim gibi az önce onları sayıyordum. İşte çok sinirlenmiştir, çok böyle stres yapmıştır, ilaçlar kullanmıştır vesaire. Bu gibi durumlarda geçici böyle hipertansif ataklar olabiliyor. Ama bunlar dediğim gibi daha çok gördüğümüz bizim sürekli ilaç kullanması gereken hastalar.
Kurtuluş yok yani.
Çok büyük ihtimal yok.
Tabii şu da var. Az önce dedik ya hani kurtuluş var ama kötü kurtuluşlar var aslında.
Evet.
Kalp krizi geçirdikten sonra kurtulmuş gibi oluyoruz.
Evet.
Peki tansiyonla ilgili olarak Ha, bir soru daha var. Önerilen gıdalar demiş.
Evet.
Önerilmeyen gıdalar aslında. Yani önerilen bir gıda yoktur herhalde.
Evet, evet. Şöyle önerilen gıdalar da var. Az önce dediğimiz gibi bol sebze, meyve. Bunların içerisinde potasyum yüksek olduğu için kan damarlarını biraz genişleterekten tansiyonu düşürüyor bunu.
Öyle mi? Yoksa evet. Ben şöyle algılamıştım. Her şeyi bırakıp sebze meyve yersen evet sebze meyve makbul gıdadır.
Evet. Evet. Yememiz gereken nedir? Özellikle tuzlu gıdalardır. Tuz yediğimiz zaman tuz aynı zamanda vücutta su da tutar. Su tutunca kalp damarlarımız daha çok genişler, kalbe daha fazla yük biner, tansiyonumuz yükselir. Tuzlu gıdaları yemememiz lazım. Bunun yanında yine fazla hamur işleri, yağlı gıdalardan, kırmızı etten de kaçınmamız gerekiyor.
Peki. Daha önce iki kez anjiyografi yapılmıştı. Tekrar öneriliyor, yaptırayım mı?
Tamamen şikayetinize bağlı.
Kaç kere yapılabilir anjiyografi bir hastaya?
Böyle bir sınır yok. Yani az önce ben bir hastama baktım. 10 tane anjiyo yapılmış. Stent takılmış. 11.yi biz yaptık.
Şimdi bir dakika. O zaman şu hikayeyi bir baştan anlatsanız Şeref Hocam. Anjiyo niye yapılır bir adama?
Anjiyo kalp damarlarının görüntülenmesidir. Kalp damarlarında bir tıkanıklık var mı yok mu onu görüntülemek içindir genel olarak.
Peki normal bir akciğer filminden farkı nedir?
Ne bakımdan farklı?
Yani burada da neticede akciğer filmi giriyoruz makineye çektirdik resmi çıktık filmi. Anjiyografide de sadece bir kateter yardımıyla ilaçlı boyalı ilaç maddesini verdik böyle çektirdik.
Evet.
Yani, mantıken fark yok aslında.
Mantıken fark yok sadece fark şurada komplikasyonları vardır. Sonuçta girişimsel bir işlemdir. Kasık damarınızdan veya kol damarlarınızdan gireriz. Girerken oralarda yırtılma olabilir. Veya o kateterleri ilettiğimizde kalbinizde bir takım bozukluklar olabilir. Yani bir takım riskleri vardır. Farkı odur. Ama temel prensip dediğiniz gibi benzerdir. Boya veririz.
Peki bir kere çektik. Normal bulduk. Kaç sene garantisi var?
Yani şöyle normalden kasıt ne ona bakmak lazım. Tamamen normalse, komple normalse.
Komple normalse?
Komple normalse belli bir garantisi yok ama şöyle şunu ben demek istiyorum. Şimdi bazı hastalarda normal deniyor ama plak var. Ufacık yani böyle
yaşa göre normal gibi deniyor.
Evet %5 bile değil plaklar ama bu hastalar dahi ertesi gün kalp krizi geçirebilir.
Hmm.
Bir saat sonra kalp krizi geçirebilir.
Ben böyle iyi bir şey duymaya bekliyordum Şeref Hocam. Evet. Temiz çıktı 5 sene gözün aydın diyeceksiniz zannediyordum.
Yani büyük ihtimal böyle ama dediğimiz gibi ufak tefek kalp krizleri genel olarak ufak tefek plaklardan kaynaklanan, plakların yırtılmasından kaynaklanan durumlar olduğu için bir garantisi yok. Ama şu iyi bir şey olabilir. Yani anjiyo bir garanti vermiyor. O zaman boşu boşuna anjiyo yaptırmayalım.
Mı?
Belki evet buradan bu mesaj çıkar. Tabii doktorunuz niye istedi? Şöyle söyleyeyim. Kalp krizi geçiriyorsanız veya kalp krizi geçirme riskiniz çok yüksekse anjiyo hayat kurtarıcıdır.
Anjiyo bir tetkik yöntemi değil mi? Tedavi
yani anjiyo sonucu tamam, damarı açma yöntemleri.
Tamam,
stent,
peki.
Balon işlemleri hayat kurtarıcıdır.
Peki.
Ama onun haricinde işte ufak tefek yıllardır olan böyle şikayetler vesaire gibi şeylerde yapılan anjiyo ve neticesinde olan tetkik, stent gibi işlemler veya bypass gibi işlemler çok suistimal ediliyor. Bunlar genelde hayat kurtarıcı şeyler değildir. Yani bir şikayetiniz gerçekten varsa ve bu şikayetinizi objektif olarak bir takım testlerle değerlendirildiyse mesela EFOR testi, mesela scintigraphy, işte PET gibi cihazlarla kalp hasar görüyor artık buraya müdahale et önerisi çıktıysa evet oraya müdahale edelim damarı açalım. Ama onun haricinde işte bir senede iki senede bir bazı hastanelerden duyuyoruz. Anjiyo yapmışlar. Kontrol anjiyo vaktiniz geldi. Daha hastayı görmeden, etmeden.
Kontrol anjiyo.
Evet, böyle bir şey yok. Kontrol anjiyo diye bir şey rutin olarak kesinlikle yok.
Özellikle bir hasta çağrılabilir. Bu hastaya özel bir durumdur ama.
Evet, evet. Ama böyle birisi telefonla arıyorsa işte iki sene önce anjiyo mu? Gelin bir kontrol anjiyo yapalım. Böyle bir şey kesinlikle yok. Hastalarımız kanma. Ama şikayetleri varsa muhakkak kardiyologlarına gitsinler, tetkiklerini yapsınlar. Öneriliyorsa tabii yaptıracak.
Bu biraz SGK özel hastane sevklerinden sonra doğan bir problem gibi gözüküyor sanki.
Evet tabii her yer değil ama bazı suistimal edenler de yok değil.
Peki dinleyicimiz sormuş Şeref Hocam. Kalp pilim var niye MR çektiremiyorum?
Şimdi MR'ın çalışma prensibi mıknatıslara benzer. İçerisinde mıknatıs var bir oluşum vardır. Bunu MR'ın içerisine girdiğiniz zaman kalp piliyle etkileşir. Yani hem kalp pilinin çalışmasını bozar hem yapısal olarak yani anatomik olarak da bozar. Yerinden kaydırır vesaire.
Oynatır pili.
Hem oynatır hem komple şeyini bozar.
Olay fiziksel yani başka
fiziksel,
bir zararı yok.
Evet. Evet.
O zaman tomografi çektirebilir problem
tabii
yok.
Tabii hiçbir problem yok.
Peki bu açık MR falan fark ediyor mu? Etmez.
Etmez. Ama yeni çıkan bazı kalp pilleri var. Onlar biraz daha MR'a uyumlu. Onlar varsa pil firmasıyla da özellikle konuşaraktan, çünkü onda bazı şartları var. O zaman ama rutinde kullandığımız kalp pillerinde MR'a girmemeleri lazım.
Bir dinleyenimiz sormuş, ailemde herkes tansiyon hastası, ben de holter taktırmalı mıyım?
Evet, holterden ziyade az önce dediğimiz gibi bir tansiyonu ölçtürsün. Tansiyonu iki kere ölçtüğümüz zaman güzel bir ölçüm tekniğiyle 5 dakika dinlendikten sonra böyle sakin bir ortamda, sinirli değilse vesaire, kuralına göre ölçtüğümüz zaman iki kere ölçtük, tansiyonda bir sıkıntı yok. Hastanın takiplerinde şikayeti de yok, işte baş ağrısı vesaire bir şeyleri de yok. O zaman illa holtere gerek yok.
Holterin üstünlüğü ne Şeref
Hocam? Holter 24 saat vücutta kalıyor. İşte 20'şer dakika aralarla, yarımşer saat aralarla ölçüyor. Bir kere bize daha çok tansiyon ölçümü sonucu geliyor. Yani 24 saat takıldığı zaman en az 48 tane, 60 tane bir ölçüm görüyorsunuz. İkincisi, gece ölçümleri çok önemli.
Uykudayken ölçüyor ama uyanmıyor mu insanlar?
Yani bazıları uyanıyor, bazıları o hastanın...
O da bir korku hissi oluşturuyor. Evet, hani bu beyaz önlük tansiyonu gibi.
Korku hissi oluşturmuyor. Sonuçta işte 50-60 kere ölçtüğü için günde insanlar da alışıyorlar.
Alışıyor.
Onların değerleri yapılan çalışmalarda şöyle gösterilmiş. Rutin öyle günde bir iki kere ölçmektense tansiyon holteriyle ölçüp oradaki ortalamaları baz alaraktan tedavimizi yönlendirmek daha yararlı.
Tansiyon aletini vücuda adapte ediyoruz. 24 evet. saat boyunca orada duruyor. Başka bir şey değil yani.
Başka hiçbir şey değil.
Peki. Peki Şeref Hocam, teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Kalbin Sesi Erkam Radyo'da kalple ilgili sorulara cevap verdiğiniz için.
İnşallah faydamız olmuştur.
İnşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konu uzman doktor Şeref Kul idi. birnefessaat@erkamradyo.com adresinde birikmiş olan sorularımızı kendisine yönelttik. Teşekkür ediyoruz. Sizden de yeni konularda sorular beklemeye devam ediyoruz.
İnşallah. Ben
teşekkür ederiz Şeref Hocam.